Para kazanmanın bin bir türlü yolu var. Bizler Ahmet Caner, Burak Seyman ve Kadir Köymen, 3 girişimci ve ihracatçı, bu podcast'te size sıra dışı ve ufkunuzu açacak işlerden bahsediyoruz. Bin bir iş başlıyor.
Bin Bir İş'in 7. bölümüne hoş geldiniz. Ben Burak Seyman. Bu bölümde Mozaik Marble adlı işi inceleyeceğiz. Mozaik Marble, mermerleri küçük parçalara ayırıp bunlardan da çeşitli mozaikler yapan Lübnanlı bir şirket. Özel web sitelerinden özel tasarım sipariş alıyorlar. eBay gibi pazar yerlerinden de belirli tasarımların satışını yapıyorlar. Verilen siparişleri de dünyanın her yerine sağlam bir paketlemeyle teslim ediyorlar. Şimdi bu işin detaylarını ve kendimize çıkaracağımız dersleri konuşmak üzere sözü Ahmet Bey'e bırakıyorum.
Şimdi burada mozaik işlemesi, mozaik döşemesi, yani zaten tarihe baktığımızda da M.Ö. 3000 yılında başlamış. Türkiye'de bu konuda ünlü bayağı. Özellikle Gaziantep'te Zeugma, Çingenekızı mozaiğimiz dünyada çok yerde biliniyor. Bu firma özelinde de şu var. Bunlar Yunanlı bir firma ve mozaik konusunda hem evlere hem otellere hatta geliri yüksek villalara evin içinde de dışında da satıyorlar bu mozaikleri. Özellikle eBay'de oldukça güçlüler. Üretim tesisleri Lübnan, Türkiye, Hatay, Yunanistan, yani bu bölge mozaik sanatının da neredeyse dünyada başlangıcı. Amerika'da da, yani yurt dışında da aslında ev içinde yapılan mozaik döşemeleri biraz prestij. Siz de çok otellerde görmüşsünüzdür belki, lobilerde prestij ürünü. Aynı zamanda çok dayanıklı, sanatsal bir ürün. Burada tabii bizim önemsediğimiz iki tane konu var. Bir tanesi evde herkes bunu yapabilir ki zaten Türkiye'de de bu konuda çok bayağı bir kurs olduğunu gördüm ben. İşletme de var. Bu işi bireysel olarak yapıp satan da var. İşletme düzeyinde, fabrika düzeyinde yapan da var. Ama gördüğüm kadarıyla burada birazdan konuşacağımız şekliyle yapan yok. En önemli konulardan bir tanesi benim dikkatimi çeken, bu işi de iş yapan paketleme. Paketlemede resmen bir ince mühendislik örneği olduğunu düşünüyorum. Sanırım birazdan oraya da geleceğiz. Şu an benim düşünceme göre bu mozaiği dizip sonra halı gibi paketleyip bunu sarmak ve bunu da dünyanın her yerine gönderebilecek bir ihracat kafasına sahip olmak önemli bir kaldıraç olarak bu işletmeyi bayağı öne çıkarıyor.
Bu arada videoyu dinleyenler, ya podcast'ten dinleyenler için de YouTube'a Mozaik Marble Profile yazdıklarında bulacakları videoyu izlemiş olduk. Onu da ben burada eklemiş olayım.
Hı hı. Bunu aynı şekilde zaten podcast'in kaynaklarına da ekleriz. Oradan hızlıca erişebilirlerdi.
Evet.
Burada şöyle ben de kısaca neden bu işin değerli olduğunu anlatmaya çalışayım kendi kriterlerime göre. Yine her zamanki gibi birçok kişinin yapabileceği, daha doğrusu yani elinin altında bulunan, bizim kaynaklarımızın, Türkiye'deki insanların kaynakları içerisinde bulunan bir malzemeden ince işçilik ve bütün dünyaya sunum ve teslimat ile bir fark ortaya konulmuş. Yani bilmiyorum, bizim ülkemizde belki bu işi yapan vardır ama bu şekilde bu işi online'a taşıyıp, dijitalde bu işi nasıl yaptığını gösterip, tasarımlarını gösterip, bu tasarımları işte bütün dünyaya sorunsuz, kusursuz, hiçbir kırık çatlak olmadan, olursa da geri alıyorum, yenisini gönderiyorum politikasıyla hazırlayıp gönderebilen muhtemelen yoktur. Buradaki farkı ortaya koyan da bu oluyor zaten. Yani bu yepyeni bir iş değil, yıllardır yapıla gelen bir iş. Hatta işte tarih eser olarak bile biz bugün inceliyoruz bunu. Ama bunu tutup da işte ben yaptım ve kendi mahalleme, kendi bölgeme değil de dünyadaki diğer varlıklı ailelere satmaya kalktığımda için rengi değişiyor. Ve o sizin bahsettiğiniz Ahmet Bey, paketleme konusunda da muhtemelen hani düşe kalka ilerlemişler. Denemişler ve şu an geldikleri noktada yaptıkları işi kusursuz bir şekilde teslimatını da sağlayıp yani sınırları aşmışlar. İşin özü burada.
Türkiye'de gerçekten zanaatkarlık çok şey. Yani yaygınca var. Türkiye'de emek de ucuz. İşte mesela tekstilde, konfeksiyonda değil mi? Ne kadar çok çalışan var vesaire. Ve bazen oradaki iş gücü, hani bunların hepsi zanaatkar. Biraz böyle tasarımdır, ince işle uğraşmaktır, detayla vakit geçirmektir falan. Bu konularda yani Türkiye'de hiçbir iş gücü sıkıntısı yok. Ve bu çok ilginç bir şekilde rahatlıkla, hızlıca hemen öğrenilebilecek, uygulanabilecek işlerden bir tanesi. Ciddi istihdam yaratabiliyor. Ve hakikaten ben de mozaiği hiç böyle halı gibi katlandığını aklıma gelmemişti. O birdenbire çok farklı oluyor. Müşteriye bunu göstermek de çok iyi bir şey. Mesela ben bu videoyu izleyince bunu satabileceğimi görmekle kalmadım. Bunu alabileceğimi de görmüş oldum. Hem üretim bakımından gaza geldim, hem de satın almak bakımından da gaza geldim. Yani çünkü ben mozaik istediğim zaman birisini çağırırsın herhalde, bir usta bulursun, gelir burada yapar falan zannediyordum. Ama bunun bükülebildiğini, kargolanabildiğini görünce yani çok anlamlı, o yüzden de geldi. Ve izleyen arkadaşların da canlı olarak yorumlarını okuyorum. Vay arkadaş dedirtti, shipping yöntemleri. Yani burada şey, göze sokulan şey o. Kargolamak, büküp halı gibi büküp bunu internetten satabilmek. Bir yandan videoyu ben sessiz olarak açtım hani yayına gelmesin diye. Bir yandan İngilizce bir video ama burada verdiği detaylar mesela internetten siparişinizi yapın diyor. İşte şu kadar günde teslim diyor. Size özel tasarımlarınızı yollayın diyor. Tık diye onu yapalım diyor. Efendime söyleyeyim, hazır tasarımlardan da seçebilirsiniz diyor. Çeşit bol vesaire falan. Bunlar da tabii ki çok daha yani sadece bükmeyi çözmemişler. Özel tasarım şeyleri de yapmayı çözmüşler. Bu arada burada zannediyorum kar marjları oldukça yüksek. Tabii bilmiyorum. Fiyatlarını vesaireyi de bilmiyorum. Tabii onunla ilgili konuşabilecek miyiz? Sizlerde var mı sayılar? Onları duyalım isterim ama premium müşterilere satıldığı için yani tahmin ediyorum kar marjı yüksek bir iş, gayet de para kazandırıyordur.
Burak fiyatları ben biraz sonra söyleyeceksin yani orada. Ama ben ondan önce chatte bir soruya yanıt, yoruma yanıt niteliğinde bir değerlendirme yapmak istiyorum. O da malzeme bulması zor değil. Aslında buradaki İki tane önemli konu var. Bir tanesi doğal taş olunca daha kıymetli. Çünkü bu iş suni taşlarla, epoksi taşlarla da yapılabiliyor. Fakat asıl olan doğal taş, mermer, travertenle yapılanı. Taşın sertliğine göre bu iş daha da zorlaşıyor ve estetiği de hani ona göre güzel bir hale geliyordur. Alanlarda buna göre kendini tercih ettiği ürünü buna göre tercih ediyordur. İkinci nokta da şu, sarmayı sağlayan şey sarmayı sağlayan şey arada bırakılan boşluklar olabilir Kadir. Yani bunu dip dibe nasıl söyleyeyim, çok dip dibe yaptığında böyle bir sarmaya ulaşabileceğini sanmıyorum ben.
Yine de dış bükey, şimdi yani katlama yönü bakımından, hatta videoyu tekrar açayım. Orada zaten bütün sırrı vermişler. Çok da bir sır yok aslında. Katlama yönü bakımından mozaiği bir şekilde bir yönde katlarsan, istediğin kadar dip dibe yap, aslında yine çok bir sorun olmayacaktır. Burada çok da ciddi bir inovasyon halen olmayabilir. Yine videoyu açtım mesela. Öncelikle bir tane kağıt havlu kartonu vardır ya içeride. Mukavva bir hortum var. Minimum çapı böylece kontrol altına almışlar. Minimum çapı çözdükten sonra bayağı katlıyorsun, geçiyor. Araya da naylon koymuş birbirine şey yapmasın, düşmesin diye. Sanırım yapıştırıcıları çok güçlü. Yapıştırıcı konusu işte ters çevirseler de sallasalar da düşmeyecek. Onu güzel çözmüşler. Ondan sonracığıma...
Ya burada şey bir yorum terse sarıyorlar demiş. Doğru. İçe doğru sardığında bu şekilde sarmaman, yani bu kadar sıkı sarman mümkün değil. Hı-hı. Ama dışarı doğru sardığında da demek ki çok iyi bir yapıştırıcı kullanıyorsun.
Evet,
yani
aynen.
Ayrılmasına rağmen.
Evet.
Burada bir arkadaş gerçekten iyi fark etti onu. Dışa doğru sarıyorlar dedi. Ben de şu an ben içe doğru sardıklarını düşünüyordum. Hı-hı. Bu bir yerde şu ya globale satmak istediğinde bunu nasıl yaparım diye düşündüğünde, yani bir problem üstüne kafa yorduğunda ve deneme yanılma yoluyla bence aldığın yolu gösteriyor. Çünkü sen neye niyet edersen ona göre çözüm üretmeyle ilgili fikirler gelecek. Yani uygulamalar çıkacak. Ve dediğim gibi bizim bunu tekrar etmemize gerek var mı bilmiyorum ama ihracatta ve özellikle internette globale satmak istediğimizde biz kesinlikle daha önceki eğitimlerde veya sohbetlerimizde de her şekilde %100 müşteri memnuniyeti olması gerektiğini defalarca söylüyoruz. Çünkü internet hani bıçak sırtı bir alan ve insanlar da şikayetlerini, hani memnuniyetlerini bir sefer söylüyorlarsa şikayetlerini 7-8 defa söylüyorlar. Ve internette bu kaldıraç çok daha yüksek. Ve yine burada aslında %100 müşteri memnuniyetini görüyoruz. Kendi eBay site, yani normal web sitelerinde ve eBay sitelerinde 3000-4000'e yakın satış görünüyor sadece. Ona rağmen %100 müşteri memnuniyeti var. Ki bu şu demek, sevkiyatta problem çıksa bile onlar bunu müşterinin gönlünü alarak halletmişler yani.
Ben de bir yandan şu anda eBay'deki sayfalarını açtım. Burada hakikaten işte mozaikleri ve fiyatları gözüküyor. Dediğin gibi müşteri yorumları da mevcut. Burada şu çok önemli. Ben yine de web sitelerinden daha çok videoda çok etkilendim. Bir yandan da özellikle e-ticaret yapan insanların böyle web sitesiyle bu işten kurtulamayacaklarını da iyi anlatmak lazım. İki boyutlu tasarlanmış, duvar gibi tasarlanmış. Mesela şu anda onların yine web sitesini açmış durumdayım. Şimdi klasikte özellikle böyle internetten satın almaya alışık olmadığımız, yaygınca internetten bulunabildiğini fark etmediğimiz ürün ve hizmetleri satmaya çalışıyorsak, onları böyle klasik bir eBay sayfasıyla da değil, bayağı olayı çok iyi görmelerini sağlayan, bir kapı koluna anlatıyormuş gibi rahat, sade bir şekilde anlatılan bir videoyla karşılamak ve uçtan uca tarif etmek çok önemli. Şu video sayesinde ben nihayet ne yapıldığını, ne alabileceğimi, milyon tane soru soracağıma ya da web sayfasında dünya kadar küçük yazı okuyacağıma, bullet pointli, şu 3 dakikalık kısmında zaten her şeyi algılıyorum, öğreniyorum. Burada zaten temiz çalıştıklarını, o güveni veriyorlar. Yani 10 tane mutlu müşteri yazısının yanına şu video da en az o kadar etkili olabiliyor. O kısmı gözlerinde büyütmemek lazım. Hatta şunu söyleyeyim, bir web sitesi yaparken bazen şimdi başkasına muhtaç kalabiliyorsun. Tasarımcıya, yazılımcıya falan ihtiyacın oluyor. Kendin işin içinden çıkarken zorlanıyorsun. Ama bir video yaparken gitgide daha da fazla aslında şeysin. Yeter ki anlatmaya odaklı ol, göstermeye odaklı ol. Burada yaptıkları şey ne? Uzaydan gelme bir şey yok. Hakikaten adım adım yaptıklarını belgelemişler. Güzelce göstermişler. Yani videoyla tanıtma kısmını ben ısrarla vurgulamak istedim.
Çok iyi bir noktaya değindin. O da şu. Artık dijital dönüşüm dünyasında pazarlamanın en önemli silahlarından biri içerik. Ve bu içeriğin de detayı aslında bir hikayeden geçiyor. Bu bile eski bir video olmasına rağmen Başlangıçta sahipleri bir aile işi olduğunu, 1968'den beri Lübnan'da bu işi yaptıklarını, bölgenin işte Hatay, Mezopotamya ve yani Yunanistan bu Akdeniz havzasının bu konuda ne kadar ileride olduğunu tarihten örnekler veriyor ve bunu İngilizce yayınlıyor. Aslında bugün ihracatçı veya e-ihracatçı veya girişimci ihracatçı kendini anlatırken belki de yani videoya mecbur. Yani çünkü muhtemelen 10 sene sonra bu bir standart olacak. Yani bu bireyler için değil, girişim yapan herkes, özellikle bu tarz, hatta işletmeler kendi hikayesini görsel olarak ve videoyla anlatma yoluna gidecek. Onun için içeriye ve görsel içeriye biz her şekilde yatırım yapmalıyız. Bence bu da çok iyi bir örnek burada. Ben bu hikayeyi dinlediğimde bu insanların bu işe gerçekten emek verdiğini de görüyorum. Bir güven unsuru da oluşuyor. Aha. Ve %100 müşteri memnuniyetini gördükten sonra da evet, yaşam kentte veya Çayolunda veya Ankara'da veya İstanbul'da herhangi bir villa için şu an bu siparişi şu an girip verebilirsin. Bir sıkıntı yok ve bir hafta sonra eline ulaşacak. Ve eminim montaj için de gerekli desteği verecekler yani.
Evet.
Ve sen de bunu bundan memnun ayrılacaksın. Ama şu anda Burdur'da, Denizli'de, Hatay'da bizim de çok iyi hem bireysel hem de kurumsal alanda çok iyi işletmelerimiz var. Bu işi yapıyorlar ama bu hikayeye bir formatında ve bu pazarlama gücüyle yapanı ben görmedim.
Evet, işte o yüzden de konu belki de yepyeni dünyalara açılmak. Ya yazılımda çok iş varmış, hadi kapatalım dükkanı da biz de bir yazılım işine girelim falan demek değil. Herkes kendi elindeki zanaatini anlatmayı öğrense ve e-ticareti açmayı öğrense, hiç tahmin etmediği, sadece lokalde satabileceğini, sadece kendi şehrinde satabileceğini zannettiği işleri dünyanın her yerine satabilir. Ama önce göstermeyi öğren, güzelce anlatmayı öğren, hikayeni paylaşmayı öğren. Bir de şöyle bir şey var ama, insanlar kendi işlerinde kendi kanıksanıyorlar. Yani şeye kanıksıyorlar kendilerini. Yani yaptıkları işi, mozaiği o kadar kanıksıyorlar ki bir hikaye görmüyorlar. Kendilerine sıkıcı gelmeye başlıyor. İlginç olmaktan uzak oluyor. O zaman etraflarına da anlatırken insanların da ilgisini çekmez zannediyorlar. Özellikle ona düşmemek lazım. Müşteriniz için ilginç sizin yaptığınız. Bunu nereden keşfediyoruz? Çünkü mesela Instagram'a giriyorsun. Orada millet neyi izliyor? Ustanın nasıl çalıştığını. İşte adam sıvayı bir çekiyor. Böyle pütürlü sıva cillop gibi oluyor mesela. Ya da öbürü işte pasta deseni yapıyor. Böyle hipnoza kapılmış gibi izliyorsun. Ya da işte tuğla diziyor adam. Tıkır tıkır böyle diyorsun ki vay ne güzel, ne ilginç. Ya da bir makina görüyorsun böyle bam bam diye metale şekil veriyor. Ya da CNC makinesinde talaş kaldırma. Yani hipnotik bir şekilde insanlar izliyor bunu. Ama ustaları, bu işin ustaları şaşırıyorlar. Ya bunun nesini izliyorsun Allah aşkına? Milyonlarca insan bunun nesine bakıyor Allah aşkına diye şaşırıyorlar. Yaptıkları işin ilginçliğini unutmuşlar. Eğlenceliğini, dışarıdan, müşteri gözünden o kısmının ilginçliğini unutmuşlar. Unutmamak lazım. Bak burada adam böyle çıtır çıtır çıtır çıtır bütün önce şeyleri kesiyor. Mermeri taşı kesiyor. Sonra onu çıtır çıtır kare kare parçalıyor, sonra diziyor. Kendisi bıkmıştır. Birisini izlerken de sıkılacağını düşünür ama sıkılmıyorsun, izliyorsun. Çok da ilginç geliyor. O yüzden çevremizde yaptığımız işin her türlü detayını paylaşalım, anlatalım ve onun sayesinde müşterimizle hiç tahmin etmediğimiz şekilde bir bağ kuralım. Bunu da söylemek lazım.
Yani ben şimdi burada birkaç nokta var. Ben bunu evimde yapabilir miyim? Evet yapabilirim. Doğal taşla yapabilir miyim? Evet yapabilirim. Peki bunu handmade yani el emeğiyle yaptığımı söyleyebilir miyim? Söyleyebilirim. Peki bunun alıcısı var mı? Evet var. İstesem bu işi eğer İstesem bu işi büyütebilir miyim? Evet, oteller, eğlence mekanları, yani lobisi olan birçok yer.
Tabii
Peki
canım.
bu işi farklı alanlarda bugün Zeugma veya tarihi motifler dışında daha modern motiflerle de işleyebilir miyim? İşleyebilirim. Yani belki hatta daha önceki bölümlerde üzerine basa basa böyle söylediğimiz belli bir kitleye, daha dikeyde özel, mesela yoga yapanlara özel motifler çalışabilir miyim? Çalışabilirim. Yani demek istediğim bir örnek var. Bizde yine ham madde var, iş gücü var. Ama maalesef herhalde biraz yine pazarlama, sunum ve stratejide en önemlisi strateji, yani bu konuda neyi nasıl yapacağımızı ihracatçılar olarak diyeyim. Hatta biz artık biraz e-ihracatçı olarak söylüyorum. Yapacağımızı bilmiyoruz ama yapacak çok iş var, yapacak çok ihracat var gerçekten.
Evet, bir şey daha var. Bunlar çok kültürel işler. Yani burada bayağı sattığın şey aslında statü satıyorsun, sanat satıyorsun. Bir ihtiyacı karşılamıyorsun, daha çok bir hayali, bir arzuyu karşılıyorsun. Yani burada da gerçekten de hikaye anlatıcılığı daha da önemli bir hale geliyor. Bazı ülkelerde işte İtalya'ya gidiyorsun. Mesela İtalya'ya gittim, makarnayı adamlar pişirmiyor ya. Şimdi ben Türkiye'de güzel pişmiş makarna yemeye alışmışım. Şimdi orada geliyor, diyorsun ki bu biraz çiğ olmuş, bunu biraz pişirir misin dersen öyle bir tribe giriyor ki. Çünkü artık o hikayeci olmuş. Yani olayları makarnayı satmak değil, hikayeyi satmak, işte kültür satmak, yaklaşım satmak, tarz satmak yani. O yüzden öyle diyor ki işte bu böyle yenir. Ve bu iyi bir şey. Yani bizim de biraz bu tarz olmamız lazım. Bu böyle yapılır, bu böyledir, bunun doğrusu şudur. Biraz özellikle hani şey, yani şekilcilik gibi oluyor ama biraz böyle bir... Şimdi biz gelenekseli hemen çöpe atıyoruz. O kadar da işte bu böyle yapılırlarla falan birbirimize satmıyoruz, dışarıya satmıyoruz. Tam tersi, yaptığımızla alakalı bir özgüvensizliğimiz de var. Yani adam bana çiğ makarnayı yedirecek özgüvene sahip yani. Ama bizde biraz da bak bu böyledir falan konusunda yaptığım şey ne kadar ilginç, ne kadar da doğru yapıyorum. Biraz böyle şeye ihtiyaç var yani. Yoksa onlar, ya biz de inanılmaz peynirler yapıyoruz. İnanılmaz peynirler. Ama kendi yaptığımız peyniri sadece ha, güzel, lezzetli falan diyoruz. Ya nasıl bir muhteşem bir şey yapıyoruz biz ya. Bir dergide okumuştum. Sütün uykuya dalması diyor peynire, tamam mı? Abi işte budur ya. Böyle anlat birbirine. Yurt dışına da öyle anlat. Sütün uykuya dalmış hali de ya. Bu yıllarca uyudu
Kesinlikle
de.
katılıyorum. Burada
Evet.
böldüm, özür dilerim ama
Yok.
çok çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bunları da İngilizce yapmalısın.
Evet.
Yani içerik hazırlıyoruz. Ya elimde bir istatistik yok ama ben o konuya çok üzülüyorum. Zaten seninle de daha önce bu hizmet ihracatı ve içerik üretme ve bunun ihracatı üzerine de sohbet etmiştik. Yani Discord'da bununla ilgili de bir projemiz var. Bu özel günlere denk geldiği için henüz bir gelişme olmadı orada ama kafamızda halihazırda bir şeyler var. Yani basit anlamıyla şunu söylemeye çalışıyorum. Yaptığımız içerikleri neden İngilizce yapmıyoruz? Firma, yani hikayelerimizi neden İngilizceye dönüştürmüyoruz? Tabii burada bir Lübnanlı firmanın doğal olarak, yani ben Lübnan'a kendim gittiğim biliyorum, yani oradaki insanların neredeyse %85-90 İngilizce diye gayet hakimler ve hatta konuşabiliyorlar. Lübnan ek olarak hem Müslüman hem Hristiyan karışık bir toplum. Yani dolayısıyla hani bütün coğrafyadan aldıkları bir birikim var. Biz İngilizce içerik üretme konusunda, yani kendimizi tanıtma, hikayemizi anlatma konusunda maalesef çok gerideyiz. Yani bu konuya daha detaylı girmeyeceğim ama bu o kadar yani böyle ki önemli bir şey ki, evet hikayemizi anlatacağız, evet dünyayla paylaşacağız, Evet, müşteriye %100 memnuniyet sunacağız. Yani bir Amerikan firması, bir Avrupa firması, Türkiye'den de çok çok iyi örnekler var. Müşteri kabahatli olsa bile biz ürünümüzün arkasında duracağız. Burada da bir firma ve işletme olmamıza kesinlikle gerek yok. Yani ben evden yapsam dahi sorumluluğu almakla mükellefim ve o güveni de transfer ettikten sonra bunun gibi örnekleri çoğaltmamak için hiçbir engel yok diye düşünüyorum.
Evet. Biraz da özgüven. Yani yabancıya anlatabilmek için önce bizim doğrusunu yaptığımızla ilgili de bir hissiyata ihtiyacımız var. Bu konuda yani çok özgüvenimiz kırılmış durumda. Biraz gerçekten de çılgınca abicim yani bu işin doğrusu yanlışı yok. Bu duygu satmak yani bir doğrusu olmayan bir şey olduğu için tek bir ihtiyacın var. Doğru yaptığıma karar verdim. Yani kültür söz konusuysa özellikle. Ya bir şeyin bu renk olması gerektiğine karar verdim. Zaten doğrusu yok ki. Yani orada neyin özgüvenini bekliyorsun? Neyin şeyini bekliyorsun? Karar verdim. Bu de geç git ve insanlara bunu sat. Bunun şekli böyle olacaktı. Bunun tarzı böyle olacaktı. Motif budur de, şey budur de. Tabii ondan sonra
Burada
nihayet hikaye anlatma gazına geliyoruz ve pazarlamayı ondan sonra başlayabiliyoruz.
şöyle bir nokta daha
Şimdi
var. Sizin bahsettiğiniz doğru. Yani biz bunu bu şekilde yaptık. Bakın hem de nasıl güzel yaptık diye anlatıp satabiliriz. Ama şimdi Mozaik Marble'ın web sitesini incelediğimde aslında onlar bayağı başka insanların bildiği ve talep ettiği başka tasarımları da çalışmışlar.
tabii.
İşte Hazreti İsa'nın neredeyse yani günümüzde görebileceğimiz bütün tasarımları var. İşte haç işaretleri var. Onun dışında gelenekselleşmiş özlü sözler var. Ve bunların üzerinden mesela işte Hazreti İsa'nın bir portresini, bir görselini duvarına asmak isteyen insana onu değil de bak bunun mozaiği daha iyidir, daha dayanıklıdır, daha prestijlidir deyip bunun üzerinden direkt yükselebiliyorlar. Burada zaten Mozaik Marble'ın biraz önce Ahmet Bey'in bahsettiği en büyük avantajlarından biri 1968'den beri bu Mozaik Marble'ı yapan şirketin zaten mozaik işinde olması. Yani ben şimdi sizin değerlendirmelerinize web siteye tekrar baktığımda görsel çalışmaların yeterli olmadığını görüyorum. Veya web sitesi tasarımının böyle yeterince kullanıcı dostu olmadığını görüyorum. Ama önce başlamışlar. Ve şimdi mesela bugün bu podcast'i dinleyenler arasından veya bu işte yayın dinleyenler arasından birileri çıkıp ya biz de buna benzer bir şey yapabiliriz ama mesela bunların yapmadığı bir şey yapalım. Bize özgü, Anadolu'ya özgü, işte Türk kültürüne özgü, İslam kültürüne özgü tasarımları çalışalım. Ufaktan başlayalım. Öncelikle işte bir laptop boyutunda olsun, sonra bir masaya geçeriz. Daha sonra duvarlara süsleyecek işler yaparız deyip başlayıp bundan çok daha güzel bir web sitesi hazırlayabilirler. Hani buna gerek kalmadan Etsy gibi diğer e-ticaret, e-ihracat platformlarından ürünlerini gösterebilirler. Ve işte fotoğrafı, videoyu iyi çalıştıkları zaman da yani inanılmaz kaldıraç gücü olur onların. Bu sefer yani gerçekten bunun bir yani Mozaik Marble'ın başarısının, işinin bir kopyasını yani bugün bir ay, 2 ay içerisinde birçok kişi, şirket yapabilir gördüğüm kadarıyla.
tabii iki farklı şeyi karıştırdık belki de. O yüzden biraz da benden dolayı kusura bakmayın. Yani burada bizim kendi yaptığımız şeyleri sevmemiz ve onları pazarlamamız o kadar temel bir konu ki. Burada yani belki de alakasız kaldı. Ama sadece bizim zanaatlerimizi çok sevmemiz ve kültürümüzü anlatmayı sevmemiz. Bu bizim marketingçi olmamızı, pazarlamacı olmamızı sağlayacak olan çok temel bir iç dinamik. Bunu çözmek iyi olur. Bu sayede bir sürü şeyi, yeni ürünlerimizi, yeni hizmetlerimizi, kültürümüzü satabiliriz ve oradan zaten çok ciddi para kazanılıyor. Yani bir kültür ihracatı pek çok ülkenin çok ciddi gelir kalemi. Ama önce kültüründen gurur duymakla alakalı. Kültürünle gurur duymak, duymamak konusunda da takılmayın. Doğrusu yanlışı olan bir şey değil kültür. Şu anlamında motiftir, renktir, desendir. Ya bunlar abicim doğrusu yanlışı yok ya, sende de o var işte. Sen de onun doğru olduğuna inan, sat işte. Yani o kafaya gel. Özgüvene güven yani. O folklor kıyafetlerini, o püsküllerin neyse, duvara kilim asıyorsan onun üstteki motifleri, bunların doğrusu yanlışı yok. Bunları var işte elinde ve sana ait. O yüzden diğer insanlar da merak ediyor. Sen kanıksamışsın. Onlar kanıksamadı. Onlar bakıyor. Onlar ilginç geliyor. O yüzden sen Sen bunları da göster ve gururla, severek göster. Bu ayrı bir konuydu. Buradaki mozaik detayındaysa illa ona gerek yok. İşte yap güzel bir yöntem. Müşterin ne istiyorsa, şirketin logosunu yap mozaik istiyorsan. Ya da işte ne bileyim, işte daire 101'in mozaiğini yaptırmak isterdim. Nereye koyayım bilmiyorum ama.
Benim aklıma gelen şu oldu.
Banyonun zeminine falan böyle yaptırmak. Saçma sapan.
Mesela daha önce belki konuşmuşuzdur. Şimdi bazı Türk dizileri, Türk filmleri yurt dışında bayağı popüler hale gelmiş. Özellikle Avrupa'da, İspanya'da, İtalya'da bizim Türk dizilerini seyreden çok büyük kitleler var. Mesela bu dizilerde oynayan karakterlerin işte portrelerinin mozaikle yapılması bir seçenek olabilir. Yani evet. Bu mesela ufacık bir alan. Sadece bu alana yoğunlaşıp bu işin mozaiğini yapıp satıyoruz diyebilir birileri. Mesela, bu da bizden, bize özgü. Biz ürettik. İşte bu karakterleri de biz kurduk. Bu diziyi de biz kurduk. Ve buradan kendisine bir iş çıkarabilir biri.
Muhteşem olur. Rick and Morty'nin mozaiği olsa ben alırdım.
Şöyle bir ekleme yapmak istiyorum Kadir. Burada özellikle mesela biraz önce mağazayı incelerken gördüğümüz figürler aslında hem yurt dışına Hristiyan inancına sahip, yani yüksek derecede buna hassasiyet gösteren insanın evine aldıkları şeyler, ama bir diğer konu da kiliseler bu iş için çok ciddi bir pazardır. Yani az parası olan bir cemaatin ben genelde böyle şeyleri yaptırdığını kendi tecrübelerimden biliyorum ki bunu sadece Amerika olarak düşünmemek lazım. Zaten bu ailede muhtemelen yani bu pazarı çok iyi tespit etmiş ve buna göre ürünler geliştiriyor. Ama göreceksin yani eBay'de, Amazon'da veya diğer pazar yerlerinde daha farklı ürünler, çalışanlar da var. Sonuçta dayanıklı bir malzeme ve bunu sen yer kaplaması olarak, yani doğal taşı sadece duvara asan da var, tablo olarak kullanan da var estetik olarak, ki orada daha premium, daha ince çalışılmış ve kar marjı yüksek butik bir alana bakıyoruz. Ama diğer taraftan bunu girişlerde ve lobilerde kullananlar var, dediğim gibi oteller gibi, ki orada da çok yüksek rakamlara çıkılabiliyor. Yani yine milyon dolar seviyesinde ihracat yapılıyor. Ama ben yeni bir pencere şöyle açmak istiyorum. Benim izlediğim kadarıyla, tabii bu işte biz uzman değiliz. Biz kendi açımızdan, ihracat açısından, girişimcilik açısından gördüğümüz bir pencerede insanlara yön vermeye, ışık tutmaya çalışıyoruz. Ama yeni teknolojilerin de kullanılmadığını düşünüyorum. İlerleyen zamanda belki bu doğal taşın yapımında, kullanımında, desen diziminde, sen daha iyi bilirsin yani CNC'den tut da hani farklı enstrümanlar kullanılarak yine sanatı, tasarımı ve doğal taşı kullandığın ama bu sefer teknolojiyi de işin içine kattığında
kesinlikle.
Ne bileyim, bir örnek mesela daha önce işlemiştik, kişiselleştirme.
Abi istediğin herhangi bir resmi mozaik şeklinde yapay zekaya parçalatıp sonra yine bir sağ taraftaki bir sandığın içerisinde kırmızı mozaik taşları, yanda griler, yanda maviler, böyle renk renk ver Lego parçaları gibi. Şimdi bir parçanın nasıl bir oryantasyonda durduğunu görüp algılayıp ona göre tutabilen, tuttuğu şeyi istediği yere koyabilen o anda dizme algoritmaları çok ciddi gelişmekte. Yani gözümüzün önünde fabrikalarda falan da, çünkü kutunun içerisinden ham maddeyi al, makineye bağla falan konusunda çok geliştiler. Mesela mozaik dizmeye rahatlıkla makul süre içerisinde, makul çalışma içerisinde yapılabilir. O yüzden müşterinin yolladığı JPEG dosyayı bayağı bir robota mozaik dizdirebilirsin. Bazen kesmek gerekir, tam köşesini falan şekil vermek gerekiyor. Çünkü hepsi kare kare olmuyor. Öyle el zanaati orada gerekiyor ama ya onu bile gider, orada bir zımpara makinesi vardır, dönmektedir. Ona böyle dokundurur bakar. Yani şey demeye çalışıyorum. Bunlar da %100 otomasyona, robotlu, büyük kısmı robotlu yapılabilir hallere gidebilir 3 sene 5 sene içerisinde yani. O zaten olayın ayrı bir kısmı. O da korkutucu tabii. Hatta güzel.
Ya orada asıl konu şu tabii. Bir kere bizim yani Hatay'ı yine bahsedeceğim. Hatta geçenlerde Neşeli Ol böyle bir mozaik.
Evet.
Neşeli Ol hayatını yaşa bir mozaik figürü çıkmıştı. Ya bu da bizim aslında yani toprak olarak, bölge olarak bu işin özünde, kökünde olduğumuzu gösteriyor. Eğer bir marka kuracaksan dünyaya, burası doğru yer. Yani taş arıyorsan, çeşit çeşit ki bu taşın işte sertliği, sıcaklığı ve diğer bazı konulardan bahsediyorlar. Ve en önemlisi hikaye demiştik biraz önce. Yani hikaye kurmak istiyorsan, otantik olmak istiyorsan, evet bu topraklar bunun için gayet müsait. Dünyada da popüler olabilecek bir altyapısı var.
Şunu diyebilir miyiz? Mozaik yapmayı sizden öğrenecek değiliz diyebilir miyiz biz mesela millet olarak rahatlıkla?
Kesinlikle diyebiliriz. İtalyanlara, yani İtalyanların bizim mermerimizi alıp işleyip hani satması gibi. Zeytinyağı keza öyle. Onlar işi biraz daha renklendiriyorlar. Yani ben Napoli'de gerçekten ziyaretimde görmüştüm. Yani İtalyanlar her şeyi çok renklendiriyor. Ve dünyaya bunu satmayı beceriyor. Ama bütün malzemeler ve özünde ham madde bizde de var. Ve artık dijital dönüşüm var. Yani bizim de çok ciddi bir marka algısıyla, hikaye algısıyla kesinlikle bu alanda ve bunun buna benzer güçlü olduğumuz alanlarda artık kimsenin aracı olmasına ihtiyacımız yok.
Evet.
Böyle gayet eğlenceli, güzel bir bölüm oldu. 30-35 dakikayı da tamamladık. Teşekkür edelim. Binbir İş'in 7. bölümünü burada sonlandıralım.
Diğer bölümlerde görüşmek üzere o zaman.